Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni Bir İnsan Bu programıyla daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu haftada stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Malumunuz her hafta biz bu programda sizlerle güzel ve özel konuları paylaşmaya, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Bu hafta sizlerle yine özel ve güzel bir konuyu paylaşmak istiyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız geçtiğimiz haftalarda İtalya'daydılar. Orada bir bağımlılık köyünde çeşitli araştırmalarda bulundular. Bu hafta orada neler gördüğünü, neler yaptığını, ne gibi izlenimlerle geri döndüğünü bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Çünkü tecrübeler gerçekten bazen hiç umulmadık açılımlara, farklı düşüncelere, farklı kapıların açılmasına vesile olabiliyor. Fikirler insanları besleyebiliyor. Gördüklerimiz bizlere aktardıkları faydalı olabiliyor. Bugün hocamıza bu konuyu soracağız. Hocam nasıl geçti İtalya seyahatiniz? Neler yaptınız?
Kısa zamanlı ama oldukça verimli, hızlı geçen bir çalışma gezisiydi. Yeşilay olarak gittik. Ben Yeşilay Bilim Kurulu üyesi olarak gittim. Aynı zamanda Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraberdik. Orada esas gidiş amacımız geçen aylarda Türkiye'de organize ettiğimiz Uluslararası Uyuşturucu ve Halk Sağlığı Sempozyumunda misafir olarak ağırladığımız San Patriano Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi köyü uzmanlarından ilham alarak acaba Türkiye'de böyle bir çalışma yapabilir miyiz düşüncesiyle incelemelerde bulunmak üzere oradaydık. O Uyuşturucu ve Halk Sağlığı Sempozyumuna gelip merkezlerini anlatmışlardı. Bizim de dikkatimizi çekmişti. Türkiye'de de malum haliniz bağımlılık ciddi bir mesele haline geldi. Herkes bağımlılıkla alakalı meseleyi gündeme getiriyor, konuşmalar yapıyor, çalıştaylar düzenleniyor ama kalıcı çözüm anlamında yapılanlar, atılan adımlar maalesef konuşmaların çok çok gerisinden gidiyor. Yani inanılmaz konuşma var, inanılmaz teklifler var, inanılmaz sözler var. Ama aktif hale gelen bir çalışma, kalıcı hale gelen bir teşebbüs maalesef halihazırda çok fazla görünmüyor. Dolayısıyla nasıl kalıcı bir çalışma yapabiliriz düşüncesiyle biz de İtalya'ya gittik. Oradaki sistemi buraya adapte edebilir miyiz konusunda incelemelerde bulunmak üzere. Tabii bir o İtalya gezisinden bir bağımlılık merkeziyle alakalı izlenimlerimiz oluştu. Bir de İtalya ile alakalı izlenimlerimiz oluştu. Bağımlılık merkezine geçmeden önce İtalya ile alakalı çok kısaca birkaç meselenin üzerinde durmak isterim.
Güzel oldu.
Bir tanesi İtalya'da dikkatimizi çeken şu oldu. Tarihi dokuya inanılmaz sahip çıkılmış. Yani sanki 300 yıl önce bugün yaşanıyor gibi, binalar sanki 300 yıl önce binalarına hiç dokunulmamış gibi, sanki zaman hiç geçmemiş gibi muhafaza edilmiş, korunmuş ve sanki 300 yıl öncesinde yürüyorsunuz. Sadece bir sokak değil, sadece bir bina değil, sadece bir cadde değil. Bütün şehri inanılmaz bir şekilde muhafaza etmişler. Bologna olsun, San Marino olsun ya da işte Floransa olsun. Hepsini çok harikulade bir şekilde muhafaza etmişler. Bizim birçok tarihi eserimiz İstanbul bu kadar tarihi esere sahipken kaybolmuş durumda. Ama buna rağmen çok büyük bir tarihi zenginliğe sahip olduğu için halen sahip çıkılması gereken, korunması gereken, kullanması gereken, muhafaza edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken çok sayıda tarihi eserimiz var. Yani ben bugün Mahmutpaşa'ya gittiğimde, Kapalı Çarşı'nın oraları gezdiğimde hakikaten içim sızlıyor. Bir misafirimi oraya götürdüğümde inşallah diyorum kafasını kaldırıp yukarı bakmaz. Çünkü tarihi binalarla o kadar kötü oynamışlar ki, o kadar asli yapısını tahrif etmişler ki içler acısı. Ama halen bir sürü tarihi eserimiz var. Halen bunlara sahip çıkabiliriz. Dolayısıyla ne olur bu konuda kimin elinden ne geliyorsa olur ya, belki elinden birisi bir şey gelebilen bir insanın kulağına gider sözümüz veya kulağına giden birisi bir şeyler yapmak ister. Ne olur kimin elinden ne geliyorsa tarihimize, tarihi eserlerimize sahip çıkmayla alakalı bir adımlar atılsın. Yetkili olanlar, etkili olan insanlar bir şeyler yapsın, bu bir. İkincisi, inanılmaz güzel meydanlar var. Her yerde meydan var. İki adımda bir meydan var. Ve o meydanlar insanların vakit geçirebilmeleri, yürüyebilmeleri, buluşabilmeleri, konuşabilmeleri için çok güzel mekanlar. Maalesef bizim de meydan kültürümüz çok çok vardı. Caminin etrafında şekillenen şehir anlayışıyla. Caminin bahçesi, caminin içinde bulunduğu meydan, çeşmesi vesaire. Ama maalesef bugün baktığımızda yeni şehirleşmede meydanlara yer yok. Meydan diye bir şey yok. Meydanlar kapatılıyor, binalar yapılıyor. İşte şimdi bazı belediyeler yayalaşmayı arttırmak için caddeleri kapatıyorlar ama benim bahsettiğim şey cadde değil. Tamam, caddelerin kapatılması güzel, yayaların yürüyebilmesi anlamında, ama daha çok bizim büyük meydanlara ihtiyacımız var. Meydanlar buluşabilmek için, vakit geçirebilmek için güzel zeminler, şehir hayatında insanlar nefes alabileceği önemli mekanlar. O yüzden meydanların da muhafaza edilmesi lazım. Bu anlamda İtalya'da da çok ciddi meydanlar vardı. İnşallah İstanbul'da da yetkililer bir şekilde el atarlar meseleye ve meydanların sayısını, halkın vakit geçirebileceği yerlerin sayısını arttırırlar. Bir diğer mesele, İtalya'da ciddi bir kriz var ve buna bağlı insanlar da, belki buna bağlı bilmiyorum, insanlarda bir mutsuzluk gördüm doğrusu. Böyle keyifli, neşeli, huzurlu insan çok fazla görmedim yüzlere baktığımda. Ve hizmet sektörü anlamında, şimdi iki tane eksikliğimizi söyledik ülkemizin ama artısını da söyleyelim. Hizmet sektörü anlamında ve yaşam kalitesi anlamında Türkiye'nin çok daha ileri olduğu konular var. Hizmet sektörü Türkiye'de çok gelişmiş. Hizmet verirken insanlar Türkiye'de çok daha kaliteli hizmet sunuyorlar. İtalya'da hizmet kalitesi çok çok mekanda gördüm, çok çok düşük. İlgilenmiyorlar. Hizmet kalitesi düşük, verilen hizmet düşük, hizmet karşılığında ödediğiniz para fazla vesaire gibi. Bu anlamda sıkıntı var. Sunulan hizmetlerin kalitesi de düşük. Yani bir otel odasında aldığınız hizmet Türkiye'de bambaşka, Avrupa'da, İtalya'da bambaşka. İlginç bir şey oldu. İtalya'dan döndüm. İstanbul'a inmeden hemen Antalya'ya uçmak zorunda kaldım bir eğitim faaliyeti için. 3 günde Antalya'da kaldım. Oradaki otelle İtalya'daki otelleri karşılaştırma imkanım oldu. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ki ya İtalya tatil yeri, Antalya tatil yeri. Dolayısıyla oradaki oteller İstanbul'daki gibi değil. İtalya'da tam İtalya'nın Antalya'sına da gittik. Rimini diye bir şehir vardır. İtalya'nın tam Antalya'sı, tatil merkezi. Oradaki otellere de baktık. Antalya'yla Türkiye'deki otellerle İtalya'da Rimini'deki oteller kıyas edilir değil her anlamda. Türkiye çok çok çok çok daha iyi noktada. Ancak dikkatimi çeken bir şey oldu. O da şu. Devlet yaşam kalitesi anlamında birçok şeye müdahale etmiş. Yiyeceklerdeki standart, içeceklerdeki standart, sokaklardaki standart, binalardaki standart anlamında. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de eksik olan, devlet özel sektörün önünü açtı. Çok güzel. Ama çok açtı. Kendini çok geri planda bıraktı. Halbuki devletin asla bazı rollerin devretmemesi lazım. Bu devretmemesi gereken rollerin en önemlisi de vatandaşlarının yaşam kalitesini düşürmemekle alakalı roller.
Bir standardı yine belirlemek.
O standardı muhakkak belirlemesi lazım. Muhakkak o konuda aktif olması lazım. Ve o konuda kimseye rol devretmemesi lazım. Türkiye'de özel sektörün önünün açılması avantajdır. Ama bu kadar açılması, devletin bu kadar geride kalması, bu kadar bırakması özel sektöre veya halkın inisiyatifine bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. O yüzden belki yine bu konuyu tekrar düşünmek gerekir. Devlet, yetkili makamlar, vatandaşların yaşam kalitesiyle alakalı hangi noktalarda daha da aktif olmalılar ve asla rol devretmemelidirler. Bu anlamda baktığımızda İtalya'da işte ekonomik kriz var, insanlarda yaşanan sıkıntılar var, hizmet kalitesi düşük ama bir yaşam standardı oturmuş ve bu özel sektörlü olmamış, devletin hali hazırdaki ağırlığıyla olmuş. Yani binaların yapımıyla alakalı, caddelerin korunmasıyla, tarihi yapının muhafaza edilmesiyle alakalı, yiyecek içeriklere getirilen katı standartlarla alakalı devlet söz sahibi. O yüzden
çıtayı koymuş.
Çıtayı
yani
koymuş ve hiçbir şekilde o çıtayla alakalı ölçüyü devretmiyor ve asla düşürmüyor. O yüzden kriz gelmiş gitmiş çok önemli değil. Çünkü o standart var, o standart kriz gelse de oynamıyor, kriz gelmese de oynamıyor. O yüzden asgari bir yaşam kalitesi var düşmeyen. Maalesef o konuda bizde çok uçurum var. Yani maddi durumu iyi olan bir grup var. Maksimum yaşam kalitesiyle yaşıyorlar bir şekilde. Ama maddi durumu kötü olan bir grup var. Minimum yaşam kalitesiyle yaşıyorlar. Bir de ortak alanlar var. O ortak alanda maddi durumu ne olursa olsun herkes mağdur oluyor. Yani tamam, İstanbul'da müstakil bahçeli geniş bir evde oturmak bir lükstür. Ama bir şekilde insanın maddi imkanı buna yetiyor. Fakat evine gidemiyor trafikten, sokakların kalabalığından, caddelerin kalabalığından. Ya da evinden dışarı çıkmak istiyor insan. Evine kadar geniş olursa olsun bir sosyalleşmek, bir sokağa çıkmak, bir insan görmek, bir alışveriş yapmak istiyor. Sokaklarda, caddelerde meydan yürüyebilme, bulamıyor. Meydanlarda vakit geçirme imkanlarımız yok.
Ya da Mehmet Hocam, bulduğumuz meydanlarda da bir bakıyorsunuz. Yani terk edilmiş, güvenliği yok, koruması evet. Yok. Ailenizle oturamıyorsunuz, korkuyorsunuz.
Evet.
Bir şey mi olur, bir gaspa mı uğrarım? gece oturamam değil mi? Birçoğunda böyle İstanbul'daki birçok park ve
ya da restoranlar böyle tarafından işgal edilmiş. Yani hareket edemiyorsunuz.
Evet.
Sizin oğlanın bir sözü vardı, niye kaldırımdan yürümüyor bu insanlar diye.
Evet.
Hakikaten öyle, kaldırımlarda yer yok yürüyecek.
Yoldan yürüyoruz.
Yoldan yürümek zorunda yoldan kalıyoruz. Yürüyoruz.
Çünkü kaldırımda yürüyemiyorsun.
Evet.
Adım başı ya bir araba çıkıyor karşınıza, ya bir çukur çıkıyor,
evet,
ya bir hak ihlali çıkıyor. Bir dükkandan bir şey çıkartılmış, oraya koyulmuş. Evet. Ve insanlar yoldan yürüyor.
Dolayısıyla bu yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürüyor. Bu konuda devletin müdahale etmesi lazım. Bununla alakalı Kaldırım Mühendisi diye güzel bir kitap vardır. Geçen sene çıktı, onu okudum geçen günlerde. Bayağı bir kara mizah ama o kara mizahın haklılık tarafları da var. İnsanların bırakın meydanları, yollarda, kaldırımlarda yürümeye bile imkanı kalmadı. Maalesef kaldırımlar bile bir şekilde işgal edilmiş durumda. Bu yaşam kalitesini düşürüyor. Yani insanları dar mekanlara hapsediyor. İnsanlar dışarı çıkmak istemiyor. Evlerde vakit geçirmek istiyor. Evlere hapsoluyorlar. Evler hapsolundukları için ya da alışveriş merkezlerinde bir tek yürüme alanı bulabildikleri için ya tüketim çılgınlığına kapanıp alışveriş merkezlerinde bir şekilde alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Ya da evlerine kapanıp vakitlerini televizyonla, internetle ziyan ediyorlar. Kimsenin kimseden haberi olmuyor.
Yani hocam aslında insan amaçken araç haline dönüşüyor.
Evet.
Ve hiç insan odaklı bir hayat kurulmuyor. Değil
evet,
mi?
Evet.
Birçok otobüs durağında yani bir bank yok hocam. Çok dikkat ediyorum ve bunları doğrudan o belediyeye bildiriyorum sosyal medya, hı-hı, aracılığıyla. Yani düşünsenize bir yaşlı teyze, bir yaşlı amca gelse otobüsü ayakta beklemek zorunda.
Tabii.
Diyor ki ben koymadım, böyle burası otobüs durağı. Yani bir bank koyamıyorsun. İnsan çünkü araç.
Evet.
Yani daima tüketime katılsın, üretsin bir şeyler ama onun mutluluğu, huzuru, dediğiniz gibi diğer sosyal ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları,
evet,
yok sayılıyor.
Maalesef. Yani
o insan odaklı kültür yaşatılmak zorunda.
Maalesef.
Biz böyleyiz çünkü.
Evet. Maalesef böyle bir durum var. Kesinlikle yaşatılmak zorunda. Geçen gün bir oğlum var, 10 aylık. Onu bir hava aldırayım, dolaştırayım istedim. Arabasıyla yürüdük. Bayağı bir yürüdük ama inanılmaz bir macera. Yani arabayla, çocuk arabasıyla yürüyebilmek, kaldırımlara çıkabilmek, kaldırımlarda ilerleyebilmek inanılmaz bir macera. Ya arabayla alakalı rampalar yok, ya rampalar inanılmaz dik. Yani bayağı bir sporcu olmak lazım o dik rampaları götürebilmek için. O zaman düşündüm ya, dedim Allah engelli insanlara yardım etsin. Yani benim engelim yok, çocuğumun, ağır olmayan çocuğumun, 10 aylık bir çocuk, kaç kilo, arabasını sürüyorum. Bir de engelli bir insan tekerlekli sandalyesini nasıl sürecek, nasıl yürüyecek, nasıl var olacak şehirde, nasıl hareket edecek, nasıl ihtiyaçlarını görecek, hakikaten zor. Ama bu noktada işte devletin biraz daha, belediyelerin biraz daha katı bir şekilde rollerini yerine getirmesi, rollerini hiçbir şekilde devretmemesi gerekiyor.
Çünkü bu anlayışı biraz üstten oturtmak gerekiyor değil mi hocam?
Evet.
Yani bazı şeyleri üstten, evet, devlet zoruyla ve devlet gücüyle yapmak gerekiyor. Yani düşünün, diyelim ki engelliler için yol açılacak değil mi?
Evet.
Açılacak bu yani.
Evet.
Çünkü bugüne kadar bu anlayışın olmaması bundan sonra olmayacak anlamına gelmiyor.
Kesinlikle gelmiyor.
Yapılmak zorunda.
Evet. Yani bu temel yaşam kalitesi, bu yaşam kalitesini muhakkak devlet muhafaza etmek zorunda. İşte bağımlılığa geçeceğiz. İnsanlar var olamadıkları zaman bir sonuç olarak da bağımlılığa yöneliyorlar. Yani gerçek hayatta sağlıklı bir şekilde var olamadıkları zaman, hareket edemedikleri zaman, vakitlerini değerlendiremedikleri zaman bir şekilde kendilerini ziyan ediyorlar. Çünkü psikolojik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları karşılanmamış oluyor. Buradan isterseniz geçelim o bağımlılık köyüne. Bağımlılık köyü dediğimiz San Patriano 1978 yılında kurulmuş. Kuran hiçbir teorik bilgisi, akademik bilgisi olmayan bir iş adamı.
1978'de.
1970'lerde Avrupa'da inanılmaz bir uyuşturucu salgını var. Herkes uyuşturucu kullanıyor. Yani kasıp kavurmuş diyebiliriz, bağımlılık anlamında ciddi bir toplumsal sıkıntı haline gelmiş. Ve bu toplumsal sıkıntıya yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bir vatandaş inisiyatif almış ve böyle bir çalışma yapmaya başlamış. İnanılmaz zengin bir adam değil. Harikulade bir bilgisi, çok üst düzey bir bilgisi yok. Sadece problemi görmüş. Demiş ki ben bu problemin çözümünü de bir taraftan tutayım demiş. Ve tutmuş bir taraftan. İşte imkanları doğrultusunda bir arazisi varmış. O arazide karavanlar almış. Bağımlıları yerleştirmiş. İnsanlar tepki toplamış. İnsanlar tepki göstermiş. Bayağı bir tepki toplamış. Demiş ki insanlar sen niye bizim etrafımıza bağımlıları yerleştiriyorsun? İşte bizim niye memleketimizi bozuyorsun, köyümüzü bozuyorsun, yerimizi bozuyorsun, huzurumuzu bozuyorsun? Problem çıkacak, suç çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak diye çok ciddi zorluklar çıkarmışlar. Ama buna rağmen devam etmiş. Ve devam ederken belli ölçüler koymuş. Bu ölçüler 38 seneden beri bozulmamış. Mesela bu ölçülerden bir tanesi devlet desteği yok. Devletten para almıyor. Hiçbir şekilde para almıyor. İkincisi, oraya başvuran bağımlılardan da hiçbir şekilde para almıyor. Ben buraya geleyim, bağış yapayım, işte şöyle yardım edeyim, yok. Sen bağımlısın, hizmet alıyorsan bağış yapamazsın, destek olamazsın, sen hizmet al. Çünkü ilişki karışmasın diye.
Merak ettim hocam, ne çıkacak bakalım. İki önemli, yani sponsorluğu reddetmiş. Devletten tabii destek almıyor.
Tabii.
Bağımlıların ailelerinden de bir bağış almıyor.
Bağış almıyor.
Evet.
Kendi bütçesini oluşturuyor. O bütçeyi iki tane kaynakla kompanse ediyor, karşılıyor. Bir tanesi orada rehabilitasyon için gelenlere üretim yaptırıyor. Bir diğeri de bağış alıyor. Yani vatandaştan bağış alıyor. Ve bütçesine göre sistemini büyütüyor. İşte ilk başta küçük başlamış. Şu an 1300 kişi kalıyor. Daha da kapasiteyi arttırıyorlar. Çünkü bütçe yetiyor şu anda. Türkiye'de dikkatimi çeken önemli şeyler var bu konuyla alakalı. Temel bazı yanlışlar yapıyoruz. Yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, herkes devletten bir şeyler yapsın bekliyor ya da büyük kuruluşlardan bekliyor. Hiçbir vatandaş demiyor ki yahu ben bu konuda bir eksik gördüm, kendi kendime küçük bir çalışma yapacağım. Bakın burada adam kendi kendine küçük bir çalışma yapmış. Böyle bir şey demiyor. İtalya'dan döndüm, Antalya'ya gittim, orada öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bağımlılığı konuşuyoruz. Herkes devlet şöyle yapsın, devlet böyle yapsın. Ya devlet yapsın ama vatandaş olarak bizim de yapmamız gerekenler var, biz de yapalım. Her şeyi devletten bekleme anlayışı hakikaten yaygın. Ne kadar alay geçiyor olursak olalım, böyle bir anlayış var.
Var.
İnsanlar daha devlet da yapsın hocam diye bekliyor. Daha da arttı.
Şu an
daha halbuki
da arttı.
Bu konuda muhakkak devletin yapacağı şeyler var ama vatandaşın da yapacağı şeyler var. Burada vatandaş yapmış. İkincisi, bir konuya özelleşmiş, odaklanmış. Rehabilitasyon. Tedavi de değil. Mesela bağımlılığı devam eden birini almıyor. Diyor ki bağımlılığını bitir, tedavini ol, gel biz senin hayatını yoluna koymadı rehabilite edelim. Bizim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki niye tedaviyi siz yapmıyorsunuz dedi. Öyle ya, Türkiye'de bir insan bir alanda iyiyse öteki alanda kayar, öteki alanda kayar, öteki alanda kayar, dağılır gider. Arkadaşlar ki siz de tedavi yapın. Dedi ki hayır, biz bu işi yapıyoruz. Bu işi biliyoruz, bu işi yapıyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Dolayısıyla ikinci olarak dikkatimi çeken bir alana yoğunlaşmak ve o alanda devam etmek çok çok önemli. Bu diyor ki ben sadece rehabilitasyon yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum, yapmayacağım. Planım da yok. Dolayısıyla bu da çok önemli. Sivil toplum kuruluşları bunu da gözetmesi lazım. Bir diğer mesele, zamanı yaymışlar. Mesela 1978'de başlamış. 1978'den beri devam ediyor. O adam hayatını kaybetmiş. Ama eserleri, çalışması halen devam ediyor. Kişiyle sınırlı kalmamış. Türkiye'de bir kişi büyük enerjiyle, heyecanla, gayretle çalışma başlatıyor. O kişi hayatını kaybettiğinde çalışma sönüp gidiyor. Burada
sistem
öyle olmuyor. Sistem kurulmuş. Adam hayatını kaybetmiş. Yani ve bayağı uzun zaman önce hayatını kaybetmiş. Yani kurduktan 10 sene sonra hayatını kaybetmiş. 28 sene geçmiş aradan. Hayatını kaybettikten sonra halen daha da büyüyerek devam ediyor. Çünkü sistem kurulmuş, kişiyle kişiye bağlı bir çalışma olmamış, zamana yayılmış, zaman içerisinde büyüyen bir çalışma olmuş. Bu da çok önemli. Son bir mesele, dikkatimi çeken, bir anda kocaman çalışmalar yapmıyorlar. Yani hemen biz istiyoruz ki bir çalışma yapalım, şöyle bir binamız olsun, binamız merkezde olsun, cadde üzerinde olsun, herkes görsün. Şu alana hitap edelim, şu alanda hitap edelim, bu alanda hitap edelim, şu konuyu çözelim, bu konuyu çözelim. Öteki konuda eksik kalmasın, çok ihtiyaç var vesaire. Çok büyük imkanlar düşünerek girmeye çalışıyoruz. O imkanlar da bir anda olmayacağı için, bir anda dünya kadar insana ulaşılamayacağı için heyecan, motivasyon düşüyor. Buna da gerek yok. Çok küçük imkanlarla, çok küçük adımlarla süreç içerisinde büyüye büyüye ilerlemeyi göz önünde bulundurarak hareket etmek lazım. Öbür türlü kalıcı, etkili, başarılı, uzun vadeli çalışma yapılmıyor.
Bu hafta klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla İtalya seyahati üzerine konuşuyoruz. Hocamız geçtiğimiz haftalarda İtalya'daydı. Hem orayı gezdi, oraları gördü, hem de asıl gittiği maksat orada bir bağımlılık köyünü ziyaret etti. Bağımlılık üzerine neler yapmışlar, ne gibi çalışmalarda bulunmuşlar, Türkiye'de bu anlamda neler yapılabilir, bu anlamda detaylı araştırmaları oldu. Bugün bizlerle o tecrübelerini paylaşıyor. Programımızın ilk bölümünde oradaki sistemden, neler kurulduğundan, neler yapıldığından, 1978'den bu yana düzenli bir şekilde insanların uyuşturucu bağımlılığı konusunda rehabilite edildiğinden bahsetti. Bir tek alana uzmanlaştıklarını söyledi, paylaştı. Şimdi de nasıl bir sistem kurulmuş? Bunun detaylarını soracağız hocamıza.
Tabii, memnuniyetle. Şimdi merkez kurulu bir merkez. Dünyanın her yerinde bilinen bir merkez. İtalya'da da çok biliniyor. Sosyal anlamda faaliyetler yaptıkları için, tanıtım faaliyetleri çok yaptıkları için bağımlılık dendiğinde akla gelen en önemli yerlerden bir tanesi. Tanıtım ayağı çok sağlam. Devamlı okullara gidiyorlar. Bütün okulları geziyorlar. Öğrencilerle bir araya geliyorlar. Okullardan ziyaretçi alıyorlar. Her gün okullardan ziyaretçi geliyor. Onlara gösteri yapıyorlar, tiyatro yapıyorlar, gezdiriyorlar vesaire. Tanıtım ayağı çok güçlü olduğu için bağımlı bir insanın bilmemesi mümkün değil gibi bir şey. Dolayısıyla rehabilite olmak istediğinde oraya başvuruyor. Dünyanın farklı yerlerinden de insanlar geliyorlar. Kalanların %10'u yurt dışından gelme. Yani biz orada Hırvatistan'dan bir arkadaşla tanıştık. Amerika'dan bir arkadaşla tanıştık. Avustralya'dan bir arkadaşla tanıştık. Farklı yerlerden, Afrika'dan bir arkadaş vardı. Farklı ülkelerden de rehabilitasyon için gelen insanlar var. Çünkü hakikaten orijinal bir çalışma. Yalnız süreç biraz daha zor işliyor. Mesela bir insan ben tedavi olmak istiyorum, rehabilite olmak istiyorum dediğinde hemen kabul edilmiyor. 3 hafta süren, bir aya yaklaşan, belki bazen 2-3 ay süren bir mülakat dönemi oluyor. Bu süreç içerisinde bazen bir ay, bazen 3 ay, bazen 5 ay 3-5 defa mülakatlar yapılıyor kişiyle. Ve bu mülakatlarda motivasyonu ölçülmeye çalışılıyor. Yani çünkü zor bir süreç, 4 sene devam eden bir süreç, 4 sene boyunca devam edilecek. Ve hiçbir şekilde çizilen çerçevenin dışarısında kişi çıkmayacak. Ne zaman ki hayatını oturtturuyor 4 senede, ondan sonra müsaade ediyorlar. Ama 4 sene boyunca asla çerçevenin dışına çıkılmayacak ve kurallar çok katı.
Bizimlesin ve kuralımız bu.
Ve ne diyorsak onu yapacaksın. Yani ben şöyle inisiyatif almak istiyorum, şöyle düşünüyorum, böyle farklı davranmak istiyorum. Hayır. Programımıza katı bir şekilde uyacaksın. Ne diyorsak onu yapacaksın. Böyle bir sistem var. O yüzden herhangi bir şekilde motivasyonu düşük olan, yarı yolda ayrılma niyeti olan ya da kullanmaya dönüşe niyeti olan insanları sezdiler mi hemen eliyorlar. Hiçbir şekilde almıyorlar. Ondan sonra şayet motivasyonu yüksekse, hakikaten kendini verecekse, bu sürece girip bitirebilecekse o zaman alıyorlar. Aldıklarında şöyle bir sistem var. Mesela mülakatlarda sizin aldığınız eğitimlerle alakalı, yeterliklerinizle alakalı, kabiliyetlerinizle alakalı bilgi alıyorlar. Ve 50 tane iş alanı var, iş kolu var. Bu 50 iş kolundan size yönelik seçim yapıyorlar. Siz seçemiyorsunuz. Ben şu alanda çalışmak istiyorum diyemiyorsunuz. Diyorlar ki sen şu alanda çalışacaksın. Ve bu seçimi yaparken de mümkün olduğu kadar sizin daha önce eğitim almadığınız bir konuyu seçiyorlar ki o konuda da kendinizi geliştirin. Yeterliğiniz artsın.
Yani farklı bir kariyer planlaması gibi.
Tabii. Farklı mesela şey. Daha çok masa başında çalışmaya yönelik bir eğitim aldıysanız tutuyorlar size inek sağdırıyorlar. 300 baş inekleri var. Ya da köpek terbiye ettiriyorlar. Ya da atlarla çalıştırıyorlar. Ya da peynir yaptırıyorlar vesaire. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçiriyorlar. Hangi alanda eğitiminiz eksikse azsa o alanda eğitiminiz yükselsin diye o alana veriyorlar. İlk 2 sene hiçbir şekilde alanınızı değiştiremiyorsunuz. Yani ben şu alana geçmek istedim. O alan güzel. Ben böyle kariyer yapacağım, kendime yatırım yapacağım gibi bir şey yok. Başlıyor. İlk 2 sene sizin için seçilen alan neyse ona yönelik sizi çalıştırıyorlar. Ha, yönetim belki değiştirebilir. Genelde değiştirmiyor ama değiştirebilir belki alanınızı. Ama sizin inisiyatif kullanmanız gibi bir şey söz konusu değil. İlk 1 sene çalışmaya başladınız, kabul edildiniz, alanı verdiler. Bu alanda çalışıyorsunuz. İlk 1 sene hiçbir şekilde aile ziyaretçi yok. Hiç kimseyle görüşemezsiniz dışarıdan. Aileniz dahil. 1 sene sonra aileniz 4 ayda bir gün gelebilir. Bir gün gelip sizi ziyaret edebilir 4 ayda bir. Ondan sonra yine gidecekler. Çünkü mantık şu, biz burada bir aile oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ailenin yapısını bozacak bir şeyi rehabilitasyon sürecinde kabul etmeyiz.
Yani senede 3 defa.
Senede 3 defa görüyor. Birinci seneden sonra.
Birinci seneden
İlk
sonra.
İlk sene hiç. Çok hiçbir şekilde görüştürmüyorlar aileyle. Zaten diyor bir problem olmasaydı ailede bağımlı olmazdı kişi. Demek ki ailede eksik giden bir şeyler var. Yani illa aile kötü anlamında değil. Bir şeyleri belki ihmal ettiler. Belki yapısal bazı problemler var ki bu çocuk bir şekilde bağımlılığa bulaştı ve üstesinden gelemedi rehabilitasyon sürecine girdi. O yüzden aileyi dışarıda bırakıyorlar. orada bir aile oluşturma iddiasındalar. Bir diğer mesele, kadınlar ve erkekler kati sınırlarla ayrı. Her şeyle ayrı. Çalışma alanlarıyla ayrı, yemekhanede oturma sıralarıyla ayrı, yatakhaneler zaten ayrı ve ilk iki sene hiçbir şekilde konuşma yapamazsınız kadınlarla. Veya bir kadın bir erkekle konuşamaz. Uzaktan selam verirseniz, merhaba derseniz, sosyal nezaket olarak dersiniz ama merhabanın ötesine geçmek, sohbet etmek, bir ilişki kurmak vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Yemekhanede kadınlar ayrı oturuyor, erkekler ayrı oturuyor. Servis yapılıyor. Kadınlar kadınlara servis yapıyor, erkekler erkeklere servis yapıyor. Hiçbir şekilde karışma veya ilişki kurma gibi bir durum söz konusu değil. Bu konuda da çok katılar. Hiçbir şekilde esnetmiyorlar. Bir diğer mesele, hiçbir şekilde yalnız gezmeye izin vermiyorlar. Yani bir insan oraya başvurduğunda hemen birisini ona sponsor ediyorlar, mentor olarak, koç olarak belirliyorlar. Herkesin bir mentörü var, süpervizörü var, koçu var, nasıl ifade edersek edelim. O onun sorumluluğunda oluyor, o ona sahip çıkıyor. Hiyerarşi hiçbir şekilde yok. Hiyerarşi sadece orada kalmaya göre değişiyor. Yaşa göre değil, her yaştan insan var. Dolayısıyla ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, şöyle sözüm geçer değil. Ne kadar kaldığınıza göre orada sözünüz geçiyor.
Kıdem.
Kıdem. Yani yeni gelen bir senelik kişiye veriliyor. Ama o bir senelik kişinin zaten 2 senelik bir kişi sponsoru, koçu. 2 senelik kişi 3 senelik kişinin altında. 3 senelik kişi ona sahip çıkıyor. 3 senelik kişi 4 senelik kişinin altında. 4 senelik kişi de daha önceden mezun olmuş, süreci bitirmiş ya da orada profesyonel olarak çalışan insanların koruması, gözetimi altında. Ama kıdem ciddi anlamda işliyor ve yalnız başınıza gezemezsiniz. 2-3 kişi gruplar halinde geziyorsunuz devamlı. Onlardan ayrılamıyorsunuz, sorumlu olduğunuz insanlar var. Gün çok erken başlıyor. 6.30'da başlıyor. 6.30'dan sonra şayet başka bir iş yapmıyorsanız, mesela fırında çalışıyorsanız 4'te kalkıyorsunuz. Ya da ineklerden süt sağacaksanız daha erken kalkıyorsunuz.
Hocam, ama affedersiniz, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Şu an klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız İtalya'daki bağımlılık köyünde nasıl bir sistem var bunu anlatıyor.
Evet, şimdi karışmasın Türkiye'de evet, böyle bir şey mi yapıyorlar falan diye. Yok evet, yani İtalya'da oluyor bu. Gün çok erken başlıyor. 6.30'da başlıyor. 6.30'dan sonra uyumak yok. Herkes kalkıyor. Kahvaltısını yapıyor. İşinin başına geçiyor. Kahvaltı beraber yapılıyor. Ciddi bir askeri düzen var. 12'ye kadar çalışılıyor. 12'de ara veriliyor. Yarım saat insanlar ellerini yüzlerini yıkıyorlar, üstlerini değiştiriyorlar. Yatakhaneler gündüz kapalı. Sadece o 12 ile 12.30 arasında açılıyor üstünü değiştirmek isteyenler için.
Bu herkes için böyle değil mi
herkes,
hocam?
Standart.
Oradaki herkes, yani bağımlılıkla ilgili problemi olan herkes tabii, bu bağımlılık köyünde rehabilite sürecinde bir işe aktif bir şekilde katılıyor.
Tabii bir işe kural aktif bir şekilde katılıyor. Ben boş kalırım gibi bir şey yok. Bugün canım sıkıldı, yatakhanede kalayım. Yok, bugün bir hava almaya dolaşmaya çıktım. Yok, sabah kalkacak 6.30'da. Muhakkak 6.30'da kalkacak. Kahvaltısını yapacak. Hemen işine çalışmaya koyulacak, başlayacak, işine koyulacak. 12'ye kadar çalışacak.
Şu an ne kadar insan var demiştiniz hocam?
1300.
Orada. 1300 kişi.
1300 kişi var.
Her sabah böyleler.
Tabii tabii.
Bu sisteme uyuyorlar.
İnanılmaz bir üretim süreci de var. Bayağı bir şey üretiyorlar. 50 tane iş kolu var.
Ve dünyanın her yerinden bağımlılar var diyorsunuz.
Var, var. Tabii. 12 ile 12.30 arası işte el yüz yıkama, üst değiştirme vesaire gibi bir vakit. 12-25'te yemekhanenin kapıları açılıyor. Yani çok saatli zamanlı. İnsanlar daha önce geldiyse bekliyorlar kapıda. 12-25'te kapılar açılıyor. 5 dakikada yemekhaneye alınıyorlar. Yemekte 12.30'da tam birisi ellerini çırpıyor. Herkes ayağa kalkıyor. Bir dakikaya yakın. Herkes isteyen dua ediyor kendi kendine, isteyen bir şeyler düşünüyor. Öyle bir dakikalık bir süre var. Herkes ayakta bir dakika geçiriyor. Genelde dua ediyorlar insanlar. Sonra oturuyorlar. Herkes sırayla servis yapıyor. Yani 1300 kişi, onar 20'şer kişilik gruplara bölünüyor. Her gün o 10 kişi diğer arkadaşlarına servis yapıyor, yemek servisi yapıyor. Yemek yendikten sonra, herkesin yemeği bittikten sonra, emin olunduktan sonra ona bakılıyor. Kahve servisi yapılıyor. Kahve servisi için herkesin yemeğinin bitmesi bekleniyor. Herkesin yemeği bitiyor, kahve servisi yapılıyor. Kahve servisi yapıldıktan sonra yemekhaneden çıkılıyor. Saat 2'de tekrar işbaşı yapılıyor. 2'den 6'ya kadar tekrar bir çalışma süreci var. 6'da çıkıyorlar. 6'da çıktıktan sonra işte spor salonları var. İsterlerse insanlar spor salonuna dönüşümlü olarak gidiyorlar. Çünkü bir anda herkesi kaldıracak kadar spor salonu yok. Bazı insan işte şey var, mektup yazma salonu gibi bir yer var. Mektup yazmaya gidiyorlar. Kafe yok, alışveriş merkezi yok. Alışveriş yapacakları hiçbir şekilde hiçbir dükkan yok. Hiçbir şekilde bir şey alabilecekleri bir sistem, bir merkez, bir şey yok.
Zaten dışarı yok. Çıkmak yok.
Dışarı çıkmak zaten yok.
O köyün
yok.
Sınırları içerisindeler.
Tabii. Alttan sonra saat 8'e kadar akşam yemeği var. Akşam yemeği biraz daha serbest, öğle yemeğine göre o kadar hızlı bir şekilde herkes gelsin, aynı saatte gelsin gibi bakılmıyor. İşte isteyen yemek yiyor, isteyen spor yapıyor. Biraz daha serbest zaman gibi ama yine yalnız dolaşmak, yalnız etraflarda gezinmek falan yok. Yatakhaneye girmek yine yok. Saat 8'de programization dedikleri bir şey var. Nedir? Yönetimin seçtiği haber bülteni var. Haberleri seçiyor. Yarım saat o haber bülteni var. Bir televizyon şovu seçiyorlar televizyondan. Kendileri yönetim seçiyor. Onu seyrettiriyorlar. Bir şekilde saat 10'a kadar çok devasa bir salonları var. 2000 kişilik. O salonda insanlar 10'a kadar televizyon seyrediyor. 10'da yatakhaneler açılıyor. İsteyen gidip yatabilir. İsteyen gidip 10 ile 12 arası yayınlanan sinemaya kalabilir. Ama yine etraflarda dolaşmak falan yok. 10 ile 12 arasında sinema seyrediyorlar ya da uyuyorlar. Ertesi gün tekrar başlıyor gün. Bu şekilde yoğun bir program var.
Yani dolu dolu geçirmek için bayağı tabii. Bir her saat her planlanmış, her saniye programlanmış. Dolu,
her saniye meşgul ediliyor ve hiçbir şekilde programın dışına çıkılmıyor. Şayet herhangi bir şekilde bir insan okulunu yarıda bıraktıysa, okulunu yarıda bırakanlar ilk 2 sene hiçbir şekilde okuluna devam edemezler. 2 senenin sonunda kampüs içerisinde dershane gibi bir yer var. O dershanede özel dersler veriliyor. Yani çok küçük sınıflarda, 5-6 kişilik sınıflarda okul bitirmeye yönelik dersler veriliyor. İlkokul dersleri veriliyor, ortaokul dersleri veriliyor, lise dersleri veriliyor. Ya da isteyen online üniversite okuyabiliyor. İnternet üzerinden üniversite okuyabiliyor. Şayet kampüs dışında üniversite okumak istiyorsa o zaman 3. seneyi beklemek zorunda. 3. senenin sonunda ancak kampüs dışına çıkabiliyor. Sadece üniversite için tekrar geri dönüyor. Bu şekilde bir program geliştirmişler. 2 senenin sonunda isterse iş alanı değiştirebilir. Ama 2 sene iş alanı değiştirmiyor. İş alanı olarak baktığımızda dikkatimi çeken bir şeydir. Mesela matbaa çok yatırım yapılmış bir alan. Dışarıya çok iş yapıyorlar matbaa anlamında. Grafik tasarım bölümüne inanılmaz yeni teknoloji almışlar. Çok büyük masraf etmişler. Ve dışarıya çok iş yapıyorlar. Ama tekstil bölümüne bakıyorsunuz en iptidai makineler var. Mobilya bölümüne bakıyorsunuz en iptidai makineler var. Demircilik bölümüne bakıyorsunuz en iptidai makineler var. Çünkü bağımlıların bedenleri yorulsun diye istiyorlar.
Bu bilerek tercih edilen
tabii,
bir yöntem.
Yani insan gücü gerektirecek şekilde çalışsınlar. Makinalara bırakmasınlar. İnsan gücüyle o işi yapsınlar ve yorulsunlar ki
yani doğrudan hareketle bağlantılı.
Kendilerini tabii toparlayabilsinler. İşte çok sayıda iş alanı var. Anlaşmalı oldukları firmalar var. Mesela bir firmanın bütün sezonunu onlar üretiyorlar.
Bu üretimde kar falan yani bu kalanlarla ilgili böyle bir şey var mı hocam? Yani orada kalıyorlar. Hani üretime katılıyorlar ya. Hani bir yerlere iş üretiyorlar.
Evet.
Üretene falan böyle bir ücret
üretene
takdim ediliyor
şekilde,
mu? Öyle bir şey yok.
Hiçbir şekilde para verilmiyor.
Üretenden para alınmıyor zaten.
Üretenden de hiçbir şekilde para alınmıyor. Hmm. Alışveriş dediğim gibi yok. Mesela bir insanın elbise ihtiyacı var. Senede 2 defa aile koli gönderebilir. O koliden ihtiyacını söyleyip koliyle gönderebilir ama senede 2 defa olabilir bu. Onun haricinde bir elbiseye ihtiyacı varsa 2 tane alternatifi var. Ya bir elbise bölümü var, dışarıdan gelen bağışlarla oluşturmuş bölüm. Oradan gider seçiyor. Ya da sponsoru da söyler o koçuna. Koçuna para verir. O koçu alır. Ama bu biraz daha düşük bir ihtimal. Çünkü zaten paraları yok.
Yok.
Yok. Ama çok kritik bir durum olduğunda merkez para veriyor.
Yani aslında merkezin asıl amacı o 4 sene boyunca o bağımlının her türlü ihtiyacını karşılarım diyor. Ama ondan da benim kurallarıma tam uymasını
tabii,
talep ediyor.
Tabii,
bağımlılıkla
tabii,
ilgili
tabii.
Bir çözüm şey olarak bunu sunuyor.
Ben senin her türlü ihtiyacını karşılayacağım. Senden istediğim bir yetenek, beceri kazan, bir meslek kazan. Bu meslekle alakalı eğitim de vereceğim. Yeter ki sen bu eğitim sürecine gir.
Aktif katıl.
Bu mesleği aktif katıl, bu mesleği kazan. İkincisi bir hayat tarzı oturttur. Yani sabah kalktığın saatin belli olduğu, işe gittiğin saatin belli olduğu, spor yaptığın saatin, dinlendiğin saatin belli olduğu, yattığın saatin belli olduğu bir hayat tarzı oturttur.
Düzen.
Ve bu düzen o kadar otursun ki 4 sene boyunca bunu yaşa ki emin olayım bu düzen kolay kolay bozulmaz.
Sen de artık kalıp tutmuş
olsun. Kalıp tutmuş olsun. Olalım. Tabii yani bir gün iki gün tamam böyle yaptım 6 ay harikulade falan değil. 4 sene bunu oturtturmuş ol.
Hal olsun
diye
artık.
Hal olsun diye bakılıyor. Nitekim başarı oranı çok yüksek. Yani bağımlılık tedavisinde geriye dönüş çok fazladır. Tekrar bağımlılığa dönme çok fazladır.
Evet,
bu bunlarda %72 başarı var. Dönmüyor %72'si.
4 senenin sonunda.
4 senenin sonunda ayrılanlar üzerine çalışma yapıyorlar. Takip çalışmaları. Gösteriyor ki çalışmalar %72'si rehabilitasyon sonunda bulundukları hali muhafaza ediyorlar.
Tabii bu da önemli bir başarı
çok,
değil mi hocam?
Çok büyük bir rakam.
Yani bu aslında hem oranın güvenilirliğini arttırıyor.
Tabii.
Hem de insanlar sistemin, oraya tabii, daha sistemin, da cezbolunuyor.
Tabii sistemin güvenilirliği, sistemin işe yaradığını ciddi anlamda gösteren bir gösterge bu. Dolayısıyla bu işte hal olana kadar 4 sene boyunca çalıştırıyorlar. Bir de bekledikleri şu sorun çıkarma. Yani
evet.
Kavgadır, problemdir, tembelliktir, ilgisizliktir
çünkü vesaire. Çünkü zaten problemimiz var aslında. Yani bağımlılık gibi büyük bir problem var.
Tabii.
Üstüne başka bir problem daha istemiyorlar.
Evet. Evet ki bağımlılar bu anlamda problem çıkarmaya çok yatkın insanlar. Ama o sürece girdiklerinde çok ciddi bir sahip çıkma ve bir yapılandırılmış bir yaşam tarzı olduğundan dolayı çok fazla problem çıkmıyor. İş anlamında baktığımızda işte dediğim gibi matbaacılık çok güçlü. Grafik tasarım çok güçlü. Şarap yapıyorlar çok inanılmaz ondan da para kazanıyorlar. Yani en çok bütçelerini iki şeyden kazanıyorlar. Bir tanesi şarap yapmaktan kazanıyorlar. Bir tanesi de matbaadan kazanıyorlar. Arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki ya dedi siz dedi bağımlılık çalışıyorsunuz ama dedi, alkolü üreten sizsiniz. Nasıl oluyor bu iş dedi. Dedi ki bizim dedi bu kültürümüzün parçası. Bundan vazgeçemeyiz dedi. Dolayısıyla biz bunu bağımlılık olarak almıyoruz. İşte kültürün parçası olarak alıyoruz ama kontrol etme, öğretiyoruz gibi bir şey.
Su gibi.
Suyla
eşdeğer.
Öyle bakıyorlar. Evet. Öyle bakıyorlar. Tekstil bölümü var. Dışarıdan firmalara giyecek yapıyorlar. Bütün sezon şeylerini, kreasyonunu onlar yapıyorlar.
Siz gördünüz mü hocam?
Gördük. Teker teker yerlerinde. Gezdik. Tabii her yerlerini gezdik. Mobilya bölümünü gezdik. Demircilik bölümünü gezdik. Çamaşırhaneye götürmediler haklı olarak. Oradaki mahremiyeti gözetmek için. Mutfağa temizlik hassasiyetlerinden dolayı hijyen açısından götürmediler ama pasta üretim merkezi var. Yemekhane var. Dışarıya yönelik catering işleri yapıyorlar. Böyle bir bölüm var.
Aslında büyük bir sanayi
tabii,
alanı gibi
organize sanayi evet, bölgesi evet. Ve köy.
Evet.
Yani çok büyük bir arazi üzerine kurulmuş zaten. Atlarla alakalı bölümleri var. Hem at bakımı öğretiyorlar hem de at binme kursu organize ediyorlar dışarıya dönük. Yani dışarıdan insanlar geliyorlar hem orada at binebiliyorlar hem de at bakımını yapmayı öğreniyorlar. Bunu da orada kalanlara öğretiyorlar ki dışarıya eğitim verebilsinler. Köpek eğitimle alakalı merkezleri var. Dershaneleri var çok güzel. Dersleri organize ettikleri vesaire. Bayağı ciddi komple bir sistem düşünün. Büyük yatırımlar yapılmış ama dediğim gibi bir anda yapılmamış. Adım adım yapılmış.
78'de kuruldu. 78'de bu bağımlılık kurulmuş. Köyü İtalya'da. Ve şu an 2014, 36 sene.
Evet.
Geldiği seviye 1300 tane bağımlı
1300
insan
tane
orada.
Bağımlı var. 250 tane çalışan var. 100 tane gönüllü var. Gönüllülerin hepsi eskiden orada kalanlar.
Öyle mi?
Tabii. O yani diyor güzel. Ki, tabii. Diyor ki ben 4 sene buradan hizmet aldım. Mesela bizi orada gezdiren kişiye sorduk. Ne zaman bitiyor senin programın dedik. 6 ay sonra bitiyor ama ben 1,5 sene sonra ayrılacağım buradan dedi. Niye dedik? Hı-hı. Dedi ki bir sene bana verilen hizmete teşekkür için burada kalacağım. Ben de gönüllü olarak buradaki arkadaşlarla ilgileneceğim dedi. Böyle bir aidiyet bilinci var. Orada profesyonel olarak maaş çalışan 250 kişinin çoğu da oranın eski kalanları. Mesela tıp merkezi var orada. Bağımlıların sağlık problemleriyle ilgilenen. Oranın merkezinin başında bir doktor var. Doktor 1980'de bağımlılık rehabilitasyonu için oraya gelmiş eski bir bağımlı. Orada kalmış.
Tedavi olmuş,
rehabilite olmuş. Sonra tıp okumuş. Şimdi İtalya'da bayağı bilinen bir doktormuş. Haftanın 3 günü de orada hizmet veriyor. Gönüllü hizmet veriyor.
Çok ilginç. Peki hocam mesela 4 sene sonra bir bağımlı iyileşme göstermediği takdirde ne oluyor?
İyileşme göstermediği
yani gibi bir şey yok. Rehabilite olmadı diyelim 4 sene sonra. Yani 4 sene sonra şey bitiyor mu program? Hani artık bundan sonra yolları ayırıyoruz mu diyorlar.
Tabii 4 senelik program, 4 senelik ama burada iyileşme göstermedi gibi bir şey söz konusu olmaz. İyileşme göstermediğinizden kastınız ne?
Yani bağımlılıkla ilgili bir...
bağımlılığı bırakıp geliyor adam. Bağımlılığı bırakıp geliyor. Ondan sonra süreç içerisinde tekrar bağımlılığa dönmek isterse 6 ay sonra, 1 sene sonra...
Zaten belli ediyor kendini.
Belli ediyor ve onunla ilgilenen kişi ona yardım etmeye çalışıyor. Problemin ne? Nasıl çözebiliriz? İşte onun bir psikoloğu var. Üstünde daha psikiyatrisi var vesaire. Onlardan destek alıyor. Çözmeye çalışıyorlar. Çözemezlerse o 4 seneyi bitirmeden ayrılıyor zaten.
Anladım.
Zaten... Yani o 4 senenin sonuna gelebilen yok.
Anladım.
Bu şekilde problem yaşayın.
Şöyle, o zaman doğru anlayayım. Kendi şahsım adına. Hı. Yani bu 4 sene bir paket program. Rehabilite evet. sürecinin orada evet. belirlenen standardı bu.
Evet.
4 sene sonra zaten %72 başarı oranı var buranın.
Böyle yok. Bir... Şimdi şöyle, 4 sene sonunda %100 başarı oranı var. Yani bu insanlar 4 sene boyunca hiçbir şekilde
düzen içerisinde,
düzen plan içerisinde kullanmıyorlar. Ama bitirdikten sonra aradan 5 sene, 10 sene geçtikten sonra %72'si hallerini muhafaza ediyor.
Tamam.
Geri kalanı başlamış oluyor.
Anladım.
Ki bu bağımlılık tedavisine, rehabilitasyonu hakikaten çok yüksek bir rakam. Çünkü genelde daha fazla, daha büyük bir oranı tekrar dönüyor bekleriz.
Ki dünyada da zaten örneği yok sanırım buranın. Var mıdır?
Aynısı, aynı model yok.
Yok. Türkiye'de mesela böyle bir şey yok zaten.
Türkiye'de zaten yok.
Yok.
Gaziantep'te Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi var. Daha küçük yaş grubunda. Mesela bu burada yaş grubu yok. Yani 10 yaşından 70 yaşına kadar insan var. Ayrı ayrı bölümleri var. Ama Gaziantep'teki sistem biraz daha yaş grubu evet. gözeten bir sistem. 30 evet. yaşında bir insan, 40 yaşında bir insan oradaki imkandan faydalanamaz. 4 senenin sonunda şöyle bir şey oluyor. Diyor ki merkez, ya diyor biz sana uluslararası bağlantılarımızla iş bulalım, ya da diyor bizim diyor bankalarla anlaşmamız var, sana mikro kredi çıkartalım, dükkan aç kendine. Yani bu şekilde bağımlılık tedavi rehabilitasyondan sonra da hayata tutunması anlamında, iş bulabilmesi anlamında inisiyatif alıyor. Dünyanın 20'ye yakın farklı ülkesinde iletişim noktaları var. O iletişim noktaları üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki insanlara, farklı yerlerdeki insanlarla irtibat kurup iş buluyorlar orada kalanlara. Mesela bizi gezdiren yine Hırvat bir arkadaş vardı. Önümüzdeki ay Londra'da grafik tasarımcısı olarak çalışacaktı. Orada Londra'da iş bulmuşlar, bir ay sonra başlayacaktı. Bu şekilde sahip de çıkıyorlar. Bir Türk arkadaş gördük, tanıştık. Oradaki tek Türk. Konuştuk biraz. Yeni bir seneye yaklaşmış geleli. Genç, 23 yaşında. 13 yaşından beri kullanıyor. İlk başta satıcı olarak başlamış. Ekonomik amaç düşünmüş. Sonra kendisi de bulaşmış. Kullanıyor ve bayağı kullanmış. En son bakmış bu yolun sonu yok. Rehabilite olmak için bu merkeze gitmiş. Diyor ki bana yeni bir hayat verdiler diyor. Yeni bir hayat imkanım var. Hayatımı yeniden kurma imkanım var. Bunu değerlendirmek istiyorum diyor. Ve diyor sadece diyor benim hayatımı bir düzene oturtmuyorlar. Aynı zamanda bitirdikten sonra iş bulmama da yardımcı oluyorlar. İş bulma noktasında da elimden tutuyorlar. Dolayısıyla diyor burada diyor ben çok şanslı olduğumu hissediyorum. Burayı bırakamam diyor. Bu programı bitirmem lazım diyor. Böyle bir
evet.
Kıymet bilme, böyle bir aidiyet duygusu da gelişmiş var. Durumda.
Pekala. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam?
Yani bu sistem bu şekilde işliyor. İnşallah dilerim Türkiye'de de bu ve benzeri çalışmaların bir şekilde ortaya çıkması söz konusu olur. Sayısı artar. Bağımlı olan insanlar rehabilite olabilecekleri, hayatı yeniden tutunabilecekleri, bağımlılıklarından kurtulabilecekleri imkanı bulabilirler.
Evet, ağzınıza sağlık hocam. Biz de bu temennilerinizi, dileklerinizi paylaşıyoruz. Gerçekten de özellikle ülkemiz açısından bağımlılığın çok konuşulduğu, çok araştırma yapıldığı ya da çok böyle paneldir vesaire yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu evet. çok güzel ama siz diyorsunuz ki bunun birkaç adım ötesine geçmemiz tabii gerekiyor. Ki. Sistemi kurmamız
kalıcı
gerekiyor.
Kalıcı adımların atılması lazım ve bir yerden küçük küçük başlayıp yavaş yavaş büyütmek lazım. Bir anda büyük büyük kocaman çalışmalar değil. Küçük küçük kalıcı olmasına özen gösterilecek ve her yere ulaşabilen çalışmaların olması lazım.
Pekala. İnşallah diyoruz hocam. İnşallah. Hem de bu programı da buna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir insan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocamız klinik psikolog Mehmet Dinç bu hafta bizlerle İtalya seyahatini, İtalya'da gördüklerini paylaştı ve özellikle İtalya'daki bir bağımlılık köyünü ziyaretini detaylı bir şekilde aktardı. Orada neler oluyor, neler bitiyor. Dileriz faydalı olmuştur. Dileriz sesimiz, sözümüz tesirli olur. Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Programımızın kaydını Erkam Radyo'nun internet sitesinden dinleyebilirsiniz. Hayırlı haftalar olsun.